Ayrım 8.
İşte tam o gece General Kişikava'nın daha önce tanıdığı erkeklere hiç benzemediğine karar veren Alexandra Ivanovna gelip adamın oda kapısını tıkırdattı. Bunu izleyen 1,5 yıl boyunca bir aile gibi yaşadılar. Alexandra Ivanovna daha yumuşak, daha mutlu, belki biraz daha tombul bir kadın oldu. Uçarılığından kaybettiğini, sakinliğiyle kazanmaya başladı ve Nikolay ömründe ilk defa onu sevdiğini hissetti. General ile Nikolay'ın arasında hiç acele etmeksizin gösterişsiz olduğu kadar derin bir bağlantı oluştu. Birinin hiçbir zaman babası olmamıştı, öbürünün de oğlu. Kişikava-san böyle zeki, çabuk düşünen bir genci eğitmekten, ona yol göstermekten hoşlanacak türde bir insandı. O genç zaman zaman fikirlerinde fazla atak ve kendi niteliklerine fazla güvenli olsa bile. Alexandra Ivanovna generalin güçlü ve yumuşak kişiliğinde duygusal bir sığınak buldu. General de kadının parlayan kişiliğinde, geniş mizah yeteneğinde yeni bir lezzet tattı. General ile kadının arasında nezaket, cömertlik, anlayış, fiziksel zevkler gelişirken, general ile çocuk arasında da güven, dürüstlük, rahatlık, sevgi ve saygı gelişti. Derken bir akşam Alexandra Ivanovna sofrada kendi bayılma nöbetleri üzerine birkaç espri yaptıktan sonra odasına dinlenmeye çekildi ve orada öldü. Şu anda gökyüzünün doğu kısmı siyah, Çin tarafı ise mordu. Kentin sokaklarında turuncu ve sarı lambalar göz kırpıyor, sal evlerin teraslarına insanlar yataklarını seriyorlardı. Çin'in içlerindeki karanlık yaylalarda hava soğumuştu. Artık denizden rüzgar esmiyordu. General taşını iki parmağının uçlarıyla havada dengeli durumda tutarken verandanın perdeleri de dışarı uçmuyordu. Alexandra Ivanovna öleli 2 ay olmuştu. Generalin de başka bir bölgeye tayin emri gelmişti. Nikolay'ı yanına alıp götüremezdi. Onu Şangay'da da bırakamazdı elbette. Çocuğun burada hiç dostu, arkadaşı yoktu. Vatandaş olmayışı nedeniyle en basit korunma haklarından bile yoksundu. General sonunda çocuğu Japonya'ya göndermeye karar vermişti. Çocuğun yüzüne bakıp annesinin zarif hatlarını seyretti. Aynı hatlar çocukta daha küçük, daha köşeli görünüyordu. Nerede arkadaş edinebilirdi bu delikanlı? Kök salabileceği toprağı nerede bulabilirdi? 6 dil konuşan, 5 dilde düşünen ve en küçük yararlı eğitimden bile yoksun yaşayan bu çocuk, dünyada ona yer var mıydı acaba? Efendim? Evet, sen oynadın mı Niko? Epey oluyor efendim. Peki özür dilerim. Neyi oynadığını bana söyleyebilir misin? Nikolay parmağını uzatıp oynadığı taşı gösterdi. Kişikava-san kaşlarını çattı. Bu taşın buraya getirilmesinde bir Tenüki havası vardı. Dağılan dikkatini toplayıp oyun tahtasını dikkatle gözden geçirdi. Hangi taşı oynarsa hangi sonucun doğabileceğini düşündü. Başını kaldırdığında Nikolay'ın cam yeşili gözlerini kendi üzerinde buldu. Neşeyle gülümsüyorlardı bu gözler. Oyun daha birkaç saat sürebilirdi ama sonuç değişmeyecek. Nikolay nasılsa kazanacaktı ilk defa olarak. General Nikolay'ı takdir dolu bakışlarla birkaç saniye süzdü, sonra güldü. Sen bir şeytansın Niko. Doğru efendim diye kabullendi Nikolay. Kendinden memnundu. Siz de dalgındınız. Sen de bundan yararlandın öyle mi? Elbette. General taşlarını toplayıp kutuya yerleştirmeye koyuldu. Kendi kendine evet diye söylendi. Elbette. Tekrar güldü. Bir fincan çaya ne dersin Niko? Kişikava-san'ın tek tiryakiliği gecenin ve gündüzün her saatinde demli acı çaylar içmesiydi. Aralarındaki yakın ama tutuk ilişkinin kurallarına göre bir fincan çay teklif etmek dostça bir sohbet teklif etmek demekti. Generalin emir eri çayı hazırlarken ikisi yukatalarını giyip varandaya serin havaya çıktılar. Sessizlik içinde generalin gözleri kentin silüetini şöyle bir taradı. Eski surlarla çevrili kentin şurasında burasında parlayan tek tük ışıklar, birinin belki bir şey kutladığını, belki çalıştığını, belki ölmekte olduğunu, belki de kendini sattığını belirten işaretlerdi. Sanki hiç ilgisi yokmuş gibi Nikolay'a, ''Savaşı hiç düşünür müsün?'' diye sordu. ''Hayır efendim, benim de bir ilgisi yok.'' Gençliğin bencilliği, kendine büyük güveni, aile kökenlerinin eskiliğinden, çok eski oluşundan, küçük satıcıların Henry Ford olmasından, tefecilerin Rothschild olmasından, tüccarların Medici olmasından çok daha eskilere dayandığını bilmekten doğan gurur. Korkarım ki bizim küçük savaşımız sonunda seni de etkileyecek Nico. Bu girişten sonra general kendisine gelen tayin emrini anlattı ve Nikolay'ı Japonya'ya gönderme planlarını ortaya serdi. Nikolay Japonya'da çok ünlü bir Go oyuncusu ve hocasının evinde kalacaktı. En eski ve en yakın dostum olan Otaka-san sen de duymuşsundur. Ondan 7. Dan Otake diye söz edilir. Nikolay bu adı gerçekten tanıyordu. Otake'nin yazdığı bir kitabı da okumuştu. Go oyununda orta bölüm hamleleri üzerine bir yorum. Senin Otake-san ve ailesiyle birlikte kalmanı ayarladım. Evinde başka öğrencileri de kalıyor. Bu çok büyük bir onurdur Niko. Bunu anlıyorum efendim. Otake-san'dan ders almak beni çok heyecanlandırıyor. Ama bir amatöre ders vermek, emeklerini boşa harcamak onu sıkmayacak mı? General içtenlikle güldü. Sıkılmak ve kızmak benim dostumun kullandığı duygulardan değildir. Ah işte çayımız hazır. Emir Eri Go oyunu masasını ortadan kaldırmış, yerine alçak bir masa üzerine çay servisi getirmişti. General Nikolay yastıklarının üzerine tekrar oturdular. İlk fincanı bitiren general arkasına yaslandı. Ciddi bir tonda konuşmaya başladı. Annenin pek az parası olduğu anlaşıldı. Yatırımları hep küçük, mahalli işlere yapılmıştı. Bu işletmelerin çoğu işgal sırasında çöküp yok oldular. Sahipleri ana paralarını ceplerine koyup İngiltere'ye döndüler. Anlaşılan bir batılı için savaşın yarattığı büyük manevi bunalım, küçük ahlak kurallarını ortadan tümüyle siliyor. Ortada bir bu ev var. Onun dışında da pek az şey var. Evi senin hesabına satmayı da ayarladım. Parası senin Japonya'daki eğitimine ve masraflarına gidecek. Nasıl uygun görürseniz efendim. İyi, söyle bana Nico. Şankayı özleyecek misin? Nikolay bir an düşündü. Hayır. Japonya'da kendini yalnız hissedecek misin? Nikolay gene bir an düşündü. Evet. Sana yazarım. Sık sık mı? Hayır, sık sık değil. Ayda bir kere. Ama sen bana çok daha sık yazabilirsin. Ne zaman istersen ve ne zaman ihtiyaç duyarsan. Belki de korktuğundan daha az yalnızlık çekeceksin. Otake-san'ın başka öğrencileri de var. Kuşkuların, fikirlerin, sorunların olduğu zaman Otake-san'la bunları tartışmak çok değerli olacak, göreceksin. Seni büyük bir dikkatle dinleyecek fakat sırtına bir sürü öğütler yüklemekten kaçınacaktır. General gülümsedi. Belki dostumun konuşma üslubunu zaman zaman şaşırtıcı bulabilirsin. Hangi konudan konuşursa konuşsun, hep Go oyununun deyimleriyle konuşur. Onun gözünde hayat Go'nun basitleştirilmiş bir şeklidir. Galiba onu seveceğim efendim. Bundan eminim. Çok saygı duyduğum bir kimsedir. Onda öyle bir nitelik var ki. Nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Shibumi var. Shibumi mi efendim? Nikolay bu kelimeyi biliyordu ama yalnızca bahçelerin düzenlenmesine, mimariye ilişkin anlamıyla biliyordu. Azımsanan alçak gönüllü güzellik anlamıyla. Bu kelimeyi hangi anlamda kullanıyorsunuz efendim? Herhalde belirsiz bir anlamda, üstelik yanlış olarak kullanıyorum ya da bana öyle geliyor. Anlatılmayacak bir niteliği tarif etme çabası. Bildiğin gibi Shibumi, sıradan, olağan görünümlerin altında yatan gizli üstünlükleri anlatır. Şöyle düşün, o kadar doğru bir söz ki cesaretle söylenmesine gerek yok. O kadar dokunaklı bir olay ki güzel olmasına gerek yok. O kadar gerçek ki sahici olmasına gerek yok. Shibumi demek, bilgiden çok anlayış demek, ifade dolu bir sessizlik demek. Kendini kanıtlama gereği duymayan bir alçak gönüllülük demek. Sanatta Shibumi zarif bir basitliği ifade eder. Buna Sabi denir. Felsefede ise kendini Wabi olarak gösterir. Büyük bir ruhsal rahatlıktır ama pasiflik değildir. Bir insanın kişiliğinde ise nasıl söylemeli? Hakimiyet peşinde olmayan otorite mi onun gibi bir şey? Nikolay'ın hayal dünyası bir anda Shibumi kavramıyla doluvermişti. Başka hiçbir ideal onu bu derece etkilememişti ömründe. İnsan Shibumi'yi nasıl elde eder efendim? İnsan Shibumi'yi elde etmez, ancak onu keşfeder. Bunu yapabilen pek az sayıda üstün nitelikli insan vardır. Dostum Otake-san gibi. Yani insan Shibumi düzeyine gelmek için çok şey mi öğrenmeli? Daha çok bilgilerden geçip basitliğe varmak gerek. O andan başlayarak Nikolay'ın hayattaki en büyük amacı Shibumi düzeyinde bir insan olmaktı. Son derece sakin bir kişilik. Bu alan ona açıktı. Kökenleri, eğitimi ve ruhsal yapısı nedeniyle diğer birçok meslek ve alan ona kapalı olduğu halde bu açıktı. Shibumi'ye varmaya çalışırken hiç göze gözükmeden gelişecek, zorba kalabalığın dikkatini ve öfkesini çekmeyecekti. Kishikawa-san çay masasının altından küçük bir tahta kutu çıkardı. Kutu bir beze sarılıydı. Bunu Nikolay'ın eline verdi. Bir veda armağanı, küçük bir şey. Nikolay başını eğerek armağanı kabul etti. Paketi avuçlarının içinde şefkatle tuttu. Şükranını yetersiz kelimelerle ifade etmeye kalkışmadı. Bu onun Shibumi yolunda ilk denemesiydi. Birlikte geçirdikleri bu son gecenin geç saatlerine kadar Shibumi'nin ne demek olduğu ya da ne demek olabileceği konusunda konuştular ama aslında temelde birbirlerini anlamıyorlardı. Generale göre Shibumi bir tür teslim oluştu. Nikolay'ın gözünde ise bir tür kuvvetti. Her ikisi de kendi kuşaklarının kölesiydiler. Nikolay yaralı Japon askerlerini izin için ülkelerine götüren bir gemiyle yola çıktı. Yangtze Nehri'nin sarı çamurları gemiyi uzun süre izledi. Suyun rengi hakiden maviye dönüşmeye başladığı zaman Nikolay elindeki paketi açıp Kishikawa-san'ın veda armağanına baktı. İncecik tahta kutunun içinde çizilmesin diye ince kağıtlara sarılmış siyah lake üstüne gümüş işlemeli bir goke takımı vardı. Kapakların içlerine göl kenarlarındaki çayhanelerin görünümü işlenmişti. Kutunun bir yanında siyah hiçi taşları, diğer yanında Miyazaki sedefinden beyaz taşlar vardı. Tutunca ele gelen serin taşlar. Uzun kirpikli yeşil gözleriyle güvertenin kenarında durup köpüren sulara bakan genç hiç kimsenin dikkatini çekmiyordu. Hiç kimse onun şu anda generalin kendisine verdiği çok değerli iki armağan düşünmekte olduğunu bilemezdi. Bu armağanlardan biri Go takımı, diğeri de hayatı boyunca kendi amaç edineceği Shibumi kavramıydı. Bunları bir bilen olsa bile bu gencin günün birinde dünyanın en yüksek ücreti alan katili olacağını elbette düşünemezdi. Washington. Baş yardımcı konsolun başındaki sandalyesinde içini çekip arkasına yaslandı. Gözlüğünü alnına doğru itip burnundaki kırmızı izleri parmaklarıyla ovaladı. Şişko'dan inanılır bilgi almak kolay olmayacak efendim dedi. Veri kaydeden herkes değişik şeyler söylemiş. Şangay'da doğduğundan emin misiniz? Oldukça eminim. Bu konuda hiçbir bilgi yok. Tarih sıralamasına göre ilk bilgi Japonya'da yaşadığını gösteriyor. Pekala, sen de oradan başla öyleyse. Baş yardımcı Bay Lymond'un sesinde duyduğu tedirginliğe karşı kendini savunma gereğini duydu. Sandığınız kadar kolay değil efendim. Burada okuduğum saçmalardan bir örnek vereyim size. Konuştuğu diller başlığı altında bana gelen cevaplar şöyle. Rusça, Fransızca, Çince, Almanca, İngilizce, Japonca ve Baskça. Baskça ha? Bu doğru olabilir mi efendim? Doğru o. Baskça öyle mi? İnsan ne diye Baskça öğrenir ki? Bilemiyorum, cezaevindeyken öğrenmiş. Cezaevinde mi efendim? Biraz sonra okursun. 3 yıl hücre cezası çekmiş. Siz bu konuyu olağanüstü biçimde biliyor gibisiniz efendim. Baş yardımcı bu Nikolay Hel'in neden böyle özel bir dikkate hak kazandığını sorup sormamayı düşündü. Sonunda sormamanın daha iyi olacağına karar verdi. Peki efendim, Basçı olsun. Peki şuna ne dersiniz? İlk ciddi bilgi savaştan hemen sonra geliyor. Adam işgal kuvvetleri hesabına şifreci ve çevirmen olarak çalışır gözüküyor. Eğer Şangay'dan bizim tahmin ettiğimiz zamanda ayrıldıysa arada 6 yıllık bir boşluk var demektir. Şişko'nun bu konuda söylediği sözde hiçbir anlam taşımıyor. Bu aptal makineye göre adam o 6 yılı bir oyun öğrenerek geçirmiş. Go adlı bir masa oyunu. Sanırım doğru söylüyor. Nasıl olabilir? Koskoca 2. Dünya Savaşı boyunca tüm vaktini bir oyun öğrenmekle mi geçirmiş? Baş yardımcı kafasını iki yana sallayıp duruyordu. Verilerin böyle mantıktan uzak biçimde gelmesi ne onu ne de Şişko'yu memnun etmekteydi. Eflatun kart sahibi birinin ömrünün 5-6 yılını, ulu tanrım 5 mi 6 mı olduğunu bile kesin olarak bilmiyorlardı. Budalaca bir oyunu öğrenerek geçirmesinde de mantığa uyan en ufak bir yan yoktu. Japonya. Nikolay 5 yıla yakın bir süre hem öğrenci hem de ailenin bir üyesi olarak Otake-san'ın evinde yaşadı. Otake 7. dan, birbirine zıt iki kişiliğin birleşiminden oluşmuş bir adamdı. İş rekabete geldi mi kurnaz, soğukkanlı biri olup rakibinin kusurlarından, düşüncesizliğinden yararlanmayı pek bilirdi. Ama o rahat, hatta biraz dağınık evinde kalabalık ailesinin arasında durum değişirdi. Aile kendisi ve karısından başka babasını, 3 çocuğunu ve sayıları hiçbir zaman 6'dan aşağı inmeyen öğrencilerini kapsamaktaydı. Otake-san burada babacan, cömert biriydi. Çocuklarını, öğrencilerini eğlendirmek, güldürmek için türlü maskaralıklar yapmaktan da kaçınmazdı. Paraları hiçbir zaman çok değildi ama zaten bir dağ köyünde yaşıyorlardı. Buralarda eğlenceye fazla para harcanmadığı için pek maddi sorunları olmuyordu. Para az olduğu zaman kıt kanaat geçiniyorlar, çoğaldığı zaman da rahatça harcıyorlardı. Otake-san'ın kendi çocuklarından hiçbirinin Go oyunundaki yeteneği ortanın üstünde değildi. Öğrencileri arasında ise büyük bir oyuncu olabilme niteliklerine sahip tek kişi Nikolay'dı. Soyut, şematik olasılıkları düşünebilen, sonsuz ihtimaller boşluğu içinde kendine özgü matematiksel şiir yeteneğini kullanarak tüm dikkatini toplayıp o ihtimalleri geometrik şekiller halinde kristalize edebilen, karşısında oynayan rakibinin en gözükmeyen zayıflığına dayanılmaz bir güçle yüklenebilen tek öğrenci. Zamanla Otake-san, Nikolay'da oyununu güzelleştiren yeni bir nitelik daha keşfetti. Oyunun ortalarında bir yerde Nikolay kısa bir süre derin bir sükunet içinde dinlenebiliyor, sonra oyununa taptaze bir zihinle dönebiliyordu. Nikolay'ın aslında bir mistik olduğunu ilk anlayan Otake-san oldu. Birçok mistikler gibi Nikolay da bu yeteneğinin farkında değildi. Başlangıçta başka insanların da aynı deneyimlerden geçmediğine bir türlü inanamadı. Mistik dönemleri olmayan bir hayatı aklı almıyordu. Bunu yapamayan insanlara gerçi acımıyordu ama onları bambaşka bir düzenin yaratıkları olarak görüyordu. Nikolay'ın mistisizmi bir gün öğleden sonra Otake-san'la Go oynarken ortaya çıktı. Oyunları çok klasikti o gün. Go kitaplarında tarif edilen oyun modellerinden ancak birkaç ince nüansla ayrılabiliyordu. Üçüncü saatin içinde bir ara Nikolay, kendisine dinlenme ve tüm varlıklarla bir olma kapısının açık olduğunu hissetti ve hemen kendisini rahat bırakarak bu şanstan yararlandı. Bir süre sonra bu duygu eriyip gitti, Nikolay hareketsiz ve tümüyle dinlenmiş durumda oturmaktaydı. Öğretmeninin pek belirgin bir hamleyi yapmakta neden bu kadar geciktiğini merak ediyordu. Gözlerini kaldırdığı zaman Otake-san'ın bakışlarını Go tahtasında değil kendi üzerinde bularak şaşaladı. Ne oldu hocam? Bir hata mı yaptım? Otake-san Nikolay'ın yüzünü dikkatle inceledi. Hayır Nikko, son iki hamlende gerçi fazla bir deha eseri göstermedin ama hata da yapmadın. Fakat sen hayale dalmışken nasıl oynayabiliyorsun? Hayale dalmak mı? Ben hayal kurmuyordum hocam. Kurmuyor muydun? Bakışların bulanıktı, yüz ifaden boştu. Hatta hamlelerini yaparken oyun tahtasına bakmıyordum bile. Gözüm bahçeyle bakarken tarmakların taşları oynattı durdu. Nikolay gülümseyerek başını salladı. Anlamıştı. Ha evet dedi. Dinleniyordum, şimdi geri döndüm. Tabii o arada tahtaya bakmama gerek de yoktu. Lütfen bana anlat Nikko. Neden tahtaya bakmana gerek yoktu? Ben dinleniyordum. Nikolay, Otake-san'ın kendi söylediklerini hiç anlamadığını fark edince aklı karışmaya başlamıştı. Çünkü o güne kadar mistik deneyimlerin herkesin başına geldiğine inanıyordu. Otake-san arkasına yaslandı, ağzına bir nane şekeri daha attı. Bunları yıllardan beri emerdi. Fazla konsantrasyondan doğan mide ağrılarını bastırmak için. Şimdi söyle bana dedi. Dinlenme dediğin zaman ne demek istiyorsun? Herhalde dinlenme kelimesi doğru seçilmiş bir kelime değil hocam. Asıl kelimenin ne olduğunu bilmiyorum. Kimsenin de buna bir isim taktığını duymadım. Ama hangi duygudan bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Yerinizden kıpırdamaksızın uzaklara gitmek. Yani uçup başka şeylerin içine girmek ve her şeyi anlamak. Nikolay utanmıştı. Geçirdiği deneyim kelimelerle anlatılamayacak kadar basit bir şeydi. Sanki öğretmeni kendisine soluk alıp vermeyi ya da çiçeklerin kokusunu sormuş gibi. Nikolay aslında Otekesa'nın bu duyguyu pek iyi bildiğinden emindi. Kendi dinlenme dönemlerini hatırlaması yeterdi. O halde neden soruyordu bu kadar soruyu? Otekesa'n uzanıp Nikolay'ın kolunu tuttu. "Biliyorum Niko," dedi. "Anlatmanın senin için güç olduğunu biliyorum ve neler hissettiğini de birazcık anlayabiliyorum. Kendi başımdan geçtiği için değil ama bu konuda bir şeyler okuduğum için. Bu konu her zaman ilgimi çekmiştir. Adına mistisizm derler." Nikolay güldü. "Mistisizm mi? Ama hocam herhalde daha önce kimseye bundan söz ettin mi? Bu nasıl demiştin? Yerinden kıpırdamaksızın uzaklara gitmekten." "Yo, hayır. Neden kimse bundan söz etmek istesin?" "Yakın dostumuz Kishikawa sana da mı anlatmadın?" "Hayır hocam, bu konu hiç açılmadı. Bana neden bu soruları sorduğunuzu anlamıyorum. Aklım karışıyor. İçime bir utanma duygusu doluyor." Otekesa'n onun koluna dokundu. "Hayır, hayır, utanma ve korkma," dedi. "Bak Niko, bu sana olan şey, bu dinlenme dediğin şey pek sık rastlanan bir şey değildir. Çok genç yaşlarda kısmen buna benzer deney geçirenler hariç pek az insanın başına gelir bu. Bilge insanlar bunu elde edebilmek için disipline ve meditasyona yönelirler. Aptallar ise aynı noktayı ilaçlar alarak varmaya çalışırlar. Çağlar boyunca çeşitli kültürlerde pek az şanslı kişi bu sükunete ve doğayla birleşme düzeyine çabalamadan ulaşabilmiştir. Bu kelimeleri kullanışımın nedeni okuduğum kitaplarda bunların kullanılmış olmasından. Yani bazılarına bu çok kolaylıkla ve doğal olarak geliyor. Böyle kimselere mistik derler. Öyle denmesi çok yazık. Çünkü bu kelime sanki dinle veya sihirle ilgiliymiş gibi bir izlenim yaratıyor. Aslında bu deneyimi anlatan kelimelerin tümü biraz tiyatromsu. Senin dinlenme dediğin şeye başkaları ekstaz diyorlar. Nikolay bu kelimeyi duyunca tedirgin tedirgin sırıttı. Dünyanın en gerçek şeyine nasıl olur da mistisizm diyebilirlerdi? Dünyanın en sakin duygusunun adı nasıl ekstaz olabilirdi? Bu kelimeye gülüyorsun Niko, ama herhalde geçirdiğin deneyim zevkli bir şey olmalı. Öyle değil mi? Zevkli mi? Bunu hiç düşünmemiştim. Bence gerekli.